Ayrım 64.
O yolunu kendi açar. Bu yolun üzerine devrilen kayaları taşları o temizler. Kıvrıntıları o düzeltir. Hendekleri o doldurur. Bir karıncanın bile geçemeyeceği yolu o insan ayaklarına düz bir satıh gibi serer. O her zaman cesurdur. Ölümü iradesi içinde eriten adamın lügatında korku kelimesi yoktur. En tehlikeli uçurumun başında bile hayattan memnundur. Bizi halimize bırak. Biz halimizden memnunuz. Biz bulduğumuz yolda yürüyeceğiz. Bu vasat insanın feryadıdır. Bu hayat yolunda hedefsiz, prensipsiz, kör derviş gibi hayat yolunu asasının sesine göre tayin eden körlerin bir lidere ihtiyacı var. Fakat bu kitleyi yeni açtığı yola şuurlu bir prensiple sokacak lidere ihtiyacı var. Lider olgusuna böylesine toplumcu bir yaklaşım getirdikten sonra örnekler vererek. Galileo eski astronomların yolundan yürümedi. Kolomb her gemicinin geçtiği yolu beğenmedi. Luther, Darwin, Newton, Karl Marx kendinden evvel gelenlerin geçtiği yoldan çıktılar, dünyayı yeni bir hedefe götürecek yeni yollar açtılar demektedir. Dikkat edilirse yazının vurguladığı liderlik, ilerlemeyi, değişimi sağlayan bir liderliktir. Nitekim yazının bir yerinde halden memnun olmamak, işte terakkinin motoru denerek değişimin çıkış noktasının halden memnun olmamak biçiminde tanımlanacağı belirtilmektedir. Bu düşünce şu paragrafta daha bir açık kılınmaktadır. Fikirlerin ilerisine geçmek, siyasetin ilk safına geçmek, milletin başına geçmek, edebiyatın, ilmin, fennin, hülasa yaratıcı kabiliyetinizin inkişaf ettiği sahanın önünde gitmek hırsı. İşte lideri yürüten motor. Hepimiz lider olamayız. Fakat yeni ışık verenlerin meşalesiyle yeni yolu görebilmek de bir şeydir dendikten sonra lider olmanın getirdiği sorumluluk şöyle açıklanıyor. Eğer bir gün sürünün önüne çıkacak olursanız şu noktaları unutmayınız. Her şeyden evvel insan olunuz. İnsan gibi önüne geçtiğiniz adamları seviniz ve onların ıstıraplarını görecek, duyacak kalpten bir saniye bile mahrum olmayınız. Lider, kitlenin ıstırabını duyamayacak hale gelmişse rehberlik karakterini kaybetmiş demektir. Gurur ve azametin lider psikolojisinde yeri yoktur. Şunu da unutmayınız, yürüyorsunuz fakat kendiniz için değil kitleyi hedefe eriştirmek için. Siz ilham aldığınız imanın içinde boğulmalısınız. İstibdat, liderin seciyesini öldüren ilk mikroptur. Lider, halkın önünde yürümez. O, halkın arasında yürür ve yeni açtığı yolda koşar. Onun değişmeyen bir seciyesi var. Kitlenin uşağıdır. Zinde ve kuvvetlidir. Cesurdur, mukavimdir, cidalcidir, naziktir. Gayesine sadıktır. Göz bebekleri gayenin ateşinden ateş alır, durmaz, arkaya bakmaz. Koşar, koşar. Ateşin arkasından geçerken bile haykırır. Savulun, geliyorum. Köyümde neler gördüm? Emin Türk, tatilde memleketi olan köye giderek orada gördüklerini usta bir röportajcı gibi kaleme aldığı bu yazıda şu noktaları öne çıkartmaktadır. Geçenki bahara artık bir tek öküzle çıkan, karnı aç, sırtı açık çiftçiler ne yaptı? Ya varlıklı köylülerden mahsulü yarı yarıya bölüşmek üzere tohum aldı yahut %200 faizle para aldı. Yazarın niye yüksek faizle para aldınız, hükümet Ziraat Bankası vasıtasıyla size yardım etti değil mi biçimindeki sorusu üzerine köylüler şu yanıtı verirler. Etti. Allah devlete zeval vermesin. Bin türlü merasim ile 30'ar, 40'ar hatta kefaleti müteselsile mi ne diyorlar öyle yapanlara 100 liraya kadar verdi. Fakat biz onları yuttuk. Hani uzun müddet aç bırakılmış bir köpek kendisine atılan bir parça eti nasıl hap diye çiğnemeden yutarsa tıpkı öyle. Hükümet köylü ineğini silahlı zorbaların elinden kurtarmış. Fakat bu ineğin memelerine her gün biraz daha sıkı yapışan parazitler seleflerinin yerini fazlasıyla tutmuş görünüyorlar. Köylülerin fırka delegesi olma konusundaki çekimserlikleri ise şöyle yansıtılmaktadır. Biz kongreyi nidelim. Fırkayı nidelim. Siz yapın, çatın lazımsa mührümüzü gönderelim, basın. Şuraya ikişer üçer saatlik yerden geliyoruz. İki günümüz öldü demektir. Kendi payıma söylüyorum, evimde cariyeniz ölüm döşeğinde. Bu yakınmaları parti yetkilisi dinlemediği gibi köylüleri şu şekilde tehdit ediyor. Yok, olmaz. Fırka muhtemeti böyle emir verdi, ne yapalım? Hepimizin işi var. Hem sen fırkaya karşı geliyorsun. Muhtemet duyarsa hakkında hayırlı olmaz. Bu tehdit karşısında herkes sustu ve kaza muhtemedinin tayin ettiği adamlar bila münakaşa intihabı kazandılar. Emin Türk o sırada çevre kazalarda yaygın olan tifoya karşı mülki amirlerin ve yetkililerin ilgisizliğinden söz ettikten sonra şunları yazıyor. İki büyük kazada hiç kimse bu hastalık hakkında benden fazla bir şey bilmiyor. Evet, millet cayır cayır kırılıyor da önüne geçmeye çalışmak şöyle dursun, bu ölüm rüzgarının hangi menbaadan estiğini merak eden bile bulunmuyor. Hayır, hey, aksırığı öksürüğü için hususi doktor kullanan asil adamlar. Biliyorum, siz bu sözleri mahsus uydurulmuş bir masal yahut Afrika vahşilerine ait bir hikaye zannediyorsunuz. Sizin 500 mumluk ampullerin aydınlattığı salonlara alışan gözleriniz bu karanlık çukura nüfuz edemez. Ve inanmazsınız ki Anadolu'nun birçok kazaları senelerce bir belediye doktorundan bile mahrum yaşar. Davanın seyri. Savcılık iddianamesinin temel savını Türklüğü ve Reisi Cumhur Hazretlerini tahkir oluşturuyordu. Savul'un geliyorum yazısında liderin sorumluluğuna ilişkin söylenenlerin Atatürk'ü o zamanki niteleme ile gaziyi hedef aldığı şöyle açıklanmaktaydı. Sarahaten isim ve şahıs tayin edilmeyerek ima ve telmih tarikiyle milletin rehber ve necat ve istiklal ve terakki ve inkişafının yegane sahiki olan Büyük Reisi Cumhur Gazi Hazretlerinin güya bu esasattan inhiraf ile insanlıktan mütecerrit ve halkın ızdırabını görecek göz ve işitecek kulak ve duyacak kalpten mahrum bulunduğu ve kitlenin ızdırabını duymayacak bir hale geldiğini ve rehberlik karakterini kaybetmiş bir surette olduğunu ve ihtirasla yürüdüğünden dolayı kendisini bir ilah gibi yükselten kitlenin bir gün leşini sokaklarda sürüyeceğine ve istibdat yapmakla beraber gayesinde sadakat göstermediğini ve kitlenin uşağı olmak gibi tevazu eseri göstermesi icap ederken azamet yaptığını ve milleti sevmediğini beyan ederek Gazi Hazretlerinin mübeccel ve muhterem şahsiyetlerine tecavüzatta bulunanları yine mezkur makalede Türk milletini aynı izden yürüyen koyunlara benzettikten sonra ırkımız neme lazım diyen bir kitle olarak tavsif etmek suretiyle Türklüğü de tahkir eyledikleri. Emin Türk'ün yazısını mevhum bir köylü ile mülakat şeklinde hayalhanesinde vücut bulan bir yazı biçiminde tanımladıktan sonra Ziraat Bankası kredilerini köpeğin ağzına kemik atmak şeklinde betimlemesini, halkın bazı parazitler tarafından sömürüldüğünü, salgın hastalıklara karşı hiçbir tedbirin alınmadığını belirtmektedir. Sonuçta yazıya yöneltilen suç, muhtelif sınıflardaki halkı umumun emniyeti için tehlike ve yek diğerine karşı kin ve adavetle tahrik edecek tarzda yazı yazmak şeklinde ortaya konmuştur. Mahkemenin ilk sorguları yapmasından sonra yazının bilirkişiye inceletilmesi talebi yerinde görülmeyerek savunma tanıklarının dinlenmesine geçilmiştir. Darülfünun müderrislerinden Müslihiddin Adil Bey, Sabiha Hanım'ın yazılarını çok ateşli ve vatanpervarane şeklinde tanıtmış ve söz konusu yazının bilimsel bir yazı olduğunda ısrar etmiştir. Tanıklardan Sadri Ethem Bey, Sabiha Hanım'ı mütareke senelerinden beri tanırım. Cumhuriyet İdaresi'nin ilk kuvvetli kadın muharriridir. Demokrasiyi ifade eden yazıları vatanperveranedir demiştir. Peyami Safa ise sanıklar hakkında şunları söylemiştir. Sabiha Zekeriya Hanım içtimiyatla meşgul ilk mütefekkir Türk kadınıdır. Sabiha Hanım'ı yüksek bir ilim kürsüsünde görmek isterken mazlun mevkiinde görmek bütün fikir alemini müteessir etmiştir. Emin Türk Bey'in tanıkları ise üç köylüsüdür. Bunlardan ikisi İstanbul'da sütçülük yapan kişilerdir ve Emin Türk'ün kendilerine her konuda destek olduğunu ifade etmişlerdir. Üçüncü tanık ise Anadolu'dan, köyden gelmiştir. Gerek kıyafeti ve gerekse anlattıkları ile şehadeti çok iyi tesir bıraktı. Darülfünun ruhiyat müderrisi Şekip Tunç Bey ile ifadesini yazılı olarak gönderen Vakit Gazetesi başyazarı Hakkı Tarık Usta, Sabiha Hanım ve sorumlu müdür Behçet Bey hakkında olumlu sözlerle konuyu açıklığa kavuşturmaya çalıştılar. Savcının son iddianamesi de farklı bir yana sahip değildi. Suçlamalar aynı biçimini koruyordu. Savunmalar. Sabiha Hanım makalenin bilimsel nitelikli bir yazı olduğunu, kimseyi hedef almasının söz konusu olmadığını, herhangi bir toplumda var olabilecek lider kavramına açıklık getirmeyi amaçladığını söyledikten sonra, Türk milletine hakaret etmeyi ise hiç düşünmediğini ilave ederek, Palih Rıfkı Bey'in o günlerde Türk Yurdu dergisinde çıkan ilginç bir yazısını öne sürmüştür. Sabiha Hanım'ın bu yazıdan özellikle savunmasını aldığı şu bölüm bugün bile geçerliliğini korumaktadır. Şeker ve kurban bayramını artık yapmıyoruz. Kendimizi ne kadar zorlasak da içimiz donuk kalıyor. Cumhuriyet bayramı beylik bir gün gibi frak ve sırma içinde fakat keyifsiz geçiyor. Senelik neşemizi frenk yoğurtlarında arıyoruz. Çünkü sanat asırlardan beri bu günleri işlemiştir. Cumhuriyet ideoloji tarafından hamdır. Cumhuriyetin yıl dönümü edebiyatının nabzı gittikçe düşüyor. Muharrirden bir şey yazması istendiği zaman evvelki sene yazdığımı alın diyor. Çünkü hissi bir ürperiş duymuyor. Kafasında bir kımıldayış olmuyor. Sinirlerimizi kışır kapladı. Hepimiz o kadar ihtiyar mıyız? Bu alıntıları yaptıktan sonra Sabiha Hanım soruyor. Bu yazı Türk milletine bir hakaret teşkil eder mi? Cumhuriyetin ideolojisi hamdır demek bugünkü rejime bir tecavüz müdür? Sabiha Hanım'ın savunmasında dikkati çeken diğer noktalar ise şunlardır. Zemin demokrasi ve cumhuriyetle idare edilen bir memleket, zaman terakkiye dört nalla koşan bir zamandır. Biz de bu zamana dahiliz. Terakkinin en büyük amillerinden biri de serbestliği fikir, serbestliği kelam, serbestliği matbuattır. Bu makaleyi dolayısıyla sahibini mahkum etmek, ilmi mahkum etmektir. Hürriyeti kelam ve hürriyeti fikir hudutlarını daraltmak demektir. Yazı yazarken ilmin cihana müsellem hakikatlerini memleketimize getirirken düşünürsek bu memleket kapılarını ilme kapamış demektir. Başyazı yazarken ufuklar açıktır ve açık olmalıdır. Eğer her kullandığımız kelimeden her kafaya göre ne mana çıkar diye düşüneceksek ve bilhassa bunu ilim sahasında yapacaksak o vakit yazı yazmaya hiç acet yok. O zaman geniş geniş kendimizi kanaat ve tevekküle emanet edebiliriz. Bugün karşınızda Maznun mevkiinde oturan Sabiha Zekeriya ve Emin Türk değildir. Maznunlardan biri ilim, öteki de köylüdür. Muharrirler bu iki kuvvete tercüman olmuşlardır. Biz bu sandalyeye Türk milletine hakareti ve sunufu halkı birbiri aleyhine tahriki havi neşriyat sebebiyle değil, Türk milleti nam ve hesabına oturuyoruz. Onun terakkisini istediğimiz, onun dertlerini terennüm ettiğimiz için oturuyoruz. Emin Türk Bey yazdığı olayın bir hayal mahsulü olmayıp gerçekleri yansıttığını anlattıktan sonra savunmasını şu sözlerle bitirmiştir. Verilecek herhangi bir mahkumiyet kararı benim için büyük bir felaket hazırlayabilir. Fakat benim gibi naçiz bir şahsın felaketi o kadar ehemmiyetli değildir. Ehemmiyetli olan gençler, vatandaşlarımızın ıstırabını böyle yüksek sesle söylemeye cesaret ederseniz işte böyle mahkum olursunuz gibi iman söndüren bir mana ifade etmesidir. Bence fenalıkları görmek her Türk gencinin hakkı, göstermek vazifesidir. Ona sus demek haksızlık olur ama artık susturmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Karar. Kararın içeriğinde ilgi çeken nokta Sabiha Zekeriya Hanım ve Behçet Bey'in derece-i tahsilleri ve gazetecilikte mümtaz bir mevkii ibraz eylemiş oldukları tanıkların ifadelerinden anlaşılmış ve keza bu kabil neşriyattan tevakki etmelerini terk ve teyekkun etmeleri ilim ve irfanlarının derecesi şiddetlendirici nedenlerden görülmüş olmakla mezbure, Sabiha Zekeriya Hanım'la Behçet Bey'in ikişer ay müddetle hapislerine ve 30'ar lira ağır cezai nakdi ile mahkumiyet biçimindeki hükümdür. Yani eğitimli olmak ceza arttırıcı sebep olarak takdiren kullanılmıştır. Emin Türk konusunda da bunun aksi olmuştur. gazetecilikte öteden beri meluf olmayıp yeniden yeniye henüz neşriyat ile iştigale başlamış olması hafifletici neden olarak değerlendirilmiştir. Neticede onun da 20 gün hapsine ve 16 lira para cezasına hüküm verilmiştir. Bu dava Türkiye'de basınla ilişkili binlerce dava örneğinden biridir ve düşünce özgürlüğü üzerine konan baskının ne boyutlara ulaştığını göstermesi bakımından örnek olaylardan biridir. Günümüzde bu davanın yanında çok daha ağır sonuçlara ulaşan basın davaları vardır. Yüzlerce yıla mahkum olan basın erlerinin bulunduğu bir ülkede Sabiha Hanım ve Emin Türkbey'in davası korkarım ki biraz hafif kalıyor. Ama Türkiye basın özgürlüğü kavgasında önemli örneklerden, başlangıç noktalarından biri olduğunu da kabul etmeliyiz. Ek 11. Görüşler Köşesinden Sabiha Sertel. Giriş. Yıl 1945, 4 Aralık. Soğuk ama güneşli bir gün. İstanbul Erkek Lisesi'nin arka bahçesinde Babali'ye bakan dar avluda arkadaşlarla oynuyoruz. Öğlen teneffüsü. Birden kahrolsun komünistler, kahrolsun serteller avazları ortalığı kapladı. Caddeden akıp giden kalabalığı parmaklıklar arkasından seyrettik. Arkadaşların bazıları ile bir iki tartışmamız oldu. Rahmetli Celal Ferdi'nin kulaklarımızı çektiğini anımsıyorum. Zekeriya Bey ve Sabiha Hanım'ın Tan gazetesinde yazdıklarını biliyordum. Fakat sadece özgürlük isteyen yazılarının neden böylesine tepki çektiğini o günlerde lise birinci sınıf öğrencisiydim pek anladığımı söyleyemem. Olayın boyutlarını Tan matbaasının ve diğer kitap evlerinin tahrip edildiğinin ertesi günü gazetelerden öğrendik. Sıkı yönetim kumandanlığı şu bildiriyi yayınlamıştı. Dün, üniversite öğrencilerinin bir kısmı iki basım eviyle birkaç kitap evine tecavüz etmişler ve bu hareketlerine mani olmak isteyen hükümet ve inzibat kuvvetlerini dinlemeyerek tasarladıkları suçu işlemişlerdir. Bunlar hakkında derhal tahkikata başlanmıştır. Bu çok müessif hadiseye katiyen müsamaha edilmeyecektir. Sabiha Zekeriya Sertel imzasını ilk kez Çocuk Ansiklopedisi'nin ön sayfasında görmüştüm. 1940'lı yılların başlarında yayınlanan bu ansiklopedinin ilk baskısı 3 cilt olarak 1927 yılında eski harflerle yapılmıştı. O baskıda ansiklopedinin muharrir ve naşirleri Sabiha Zekeriya, Faik Sabri ve M. Zekeriya olarak gösteriliyordu. Türkiye'nin çocuklara yönelik bu ilk ansiklopedisinden sonra aynı ekip Hayat Ansiklopedisi'ni Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte çıkarmışlardı. Serteller Amerika'ya gitmeden önce 1919'da büyük mecmuayı çıkardılar. Mustafa Kemal'in bir kurtarıcı olarak adına ilk kez bu dergide rastlanır. Resimli Ay, Sevimli Ay, Resimli Perşembe. Bunlar Sabiha Sertel'in yazdığı, zaman zaman da yönettiği dergilerdir. Bunların sayfalarına bir göz attığımızda başat yaklaşımın özgür düşünce olduğunu görürüz. Sabiha Sertel tam anlamıyla bir Fikret hayranıdır. Fikret de kendi özgürlükçü yanını bulur. Aşiyanın müze oluşu nedeniyle yazdığı fıkra onun düşünsel çizgisini olabildiğince ayrıntılarıyla yansıtmaktadır. Sabiha Sertel'in olaylara bakış ve değerlendirme açısını 25 Mart 1945'te Tan gazetesinin birinci sayfasındaki Görüşler Köşesindeki Realiteleri Görmek Lazım başlıklı makalede bulabiliriz. Hadiselerin cereyanına tek gözle bakmak yalnız hadisenin bir tarafını gösterir. Dünyayı değiştirecek mahiyette olan bu hadiseleri her cephesinden görmek ve göstermek mecburiyetindeyiz. Meçhul üzerine kurulan her fikir en hafif bir rüzgarın sadmesiyle yıkılır. Arzuya müstemit görüşler hadiseleri durdurmaz fakat sahibini yanlış istikamete sürükler. Karanlıkta verilen hükümler güneşin ziyası karşısında kar gibi erir. Eğer hakikati bilirsek en korkuncu karşısında bile alacağımız tedbirleri düşünebiliriz. Fakat hakikati bilmezsek, hakikatleri daima tek gözlükle görenlerin gözüyle görürsek, hadiselerin tamamen dışındayız demektir. Etrafımızı görebilmek için kafamızdaki sabit fikirleri, arzuya dayanan düşünceleri silip, olanı, olmakta olanı kavramalı, adımları ona göre atmalıyız. Çünkü bugünkü adımlar hazırlıyor yarını. Sabit fikirlerinden uzak, ön yargısız, araştıran ve irdeleyen hür bir yazarın ilkelerini göstermektedir bu alıntılar. 1940'lı yıllar Türkiye'de demokrasinin yeniden biçimlenmeye başladığı yıllardır. Cumhuriyet döneminin demokrasi tarihine baktığımızda 1925 ve 1945 yıllarının en etkin olumsuzluklarını içerdiğini görmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile filizlenen ve bir anlamda bir halk hareketine dönüşme eğilimi gösteren demokrasi çabaları 1925'in baharında Takrir-i Sükun yasası ile katledilmiştir. 1945'te de faşizmin yenilgisiyle güçlenen demokratikleşme kıpırtıları Tan matbaasını basan, yıkan, kıran güdümlü hareketle yapay biçime dönüştürülmüştür. Bu nedenle 1945 yılı önemlidir. Özellikle Tan gazetesinin ve bu gazetenin birinci sayfasında Görüşler başlıklı köşede yazan Sabiha Sertel'in yazıları günümüzdeki gelişmeleri değerlendirme açısından bile önemlidir. Bu sınırlı incelememizde Sabiha Sertel'in 1945 yılında Tan'da yayınlanan yazılarında öne sürdüğü düşüncelerini, kavgasını belli bir sıra dahilinde gözden geçireceğiz. Sözünü ettiğimiz sıra şöyledir. Faşizme karşı yazdıkları, özgürlük ve demokrasi için yazdıkları, ülkenin değişik sorunları üzerine yazdıkları, kavga yazıları. Bu yazılardan alınan geniş alıntılarla Sertel'in düşüncelerinin çağdaşlaştığını, insana değer veren inancını bir kez daha sergilemeye çalışacağız. Böylece hem 1945 yılında demokrasi mücadelesinin genel görünümü hem de Sabiha Sertel'in bu savaşımdaki yiğit öncülüğünü bir kez daha yansıtmış olacağız. Faşizme karşı. Gazete manşetlerinde müttefikler Berlin'e 100 kilometre uzakta haberi. Faşizmin son tuğlaları tek tek parçalanıyor. Savaş boyunca çoğu kez tek kalmak pahasına kalemiyle faşizme karşı mücadele eden Sabiha Sertel, Cehennemden Gelenler başlığı ile 12.4.1945 şunları yazmakta. Hitler, tarih çapında gelmemiş bir deha. Nietzsche'nin tasvir ettiği üstün adamdan daha üstündü. Yıllarca insanları bu masalla uyuttular. Dostları ve hayranları bütün zulümlerinin üstüne bir perde gerdiler. Bu geri, bu yıkıcı ve ezici zihniyeti dünyaya yaymak için onunla işbirliği yaptılar. Bunları vurguladıktan sonra soruyor. Şimdi bu üstün adama ne oldu? Sabiha Sertel'in faşizme karşı mücadelesi 1930'lu yılların ikinci yarısına, yani Nazi Almanyası'nın ilk adımlarını attığı dönemlere rastlar. Bunu 6 Mayıs 1945'teki yazısında "Nihayet dilimi kesemedi" başlıklı yazısında şöyle anlatır. 1937 senesindeydi. Aman faşizmi bütün dünyada 5. kolun teşkilatını kurmakla meşguldü. Türkiye'de de faşist cereyanlar, hareketler göze çarpıyordu. Daha iptidada da bu mikrobun memleketimize girmemesi için ben de yazılarımla faşistlerin yüzlerindeki maskeleri indirmeye çalışıyor, bu cereyana karşı koyuyordum. Bu sıralarda İstanbul'a gelen bir Alman kadın gazeteci beni matbaada görmeye geldi. Bana faşizmin uzun metiyelerini yaptıktan sonra, "Sizin yazılarınız Almanya'da çok fena akisler yapıyor," dedi. "Göbels'in size selamı var. Eğer bir gün elime geçerse dilini keseceğim," diyor. Ben de efendisine selam söylemesini, dilimi keseceği güne kadar faşizmle mücadele edeceğimi söyledim. Goebbels o zamanlar dilimi kesemedi. Fakat Ankara Caddesi'ndeki köpeklerini üzerime saldırttı. Zaman zaman beni mahkemelere sürükletti. Zaman zaman onun ilhamı ile dilimi ağzımın içine kıvıranlar oldu. Zaman zaman Türk umumi efkarına yanlış anlatılan hakikatleri düzeltmemenin azabıyla kıvrandım. Fakat imkan bulduğum nispette bu dili daima onun ve faşizmin aleyhine kullandım. Bu yılan dilini müttefik orduların zafer topları büktü. Aylarca hezeyan halinde konuştu. Reichstag üzerinde Sovyet bayrağı dikildikten sonra da sustu.